Bugün ODTÜ Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Doktor Recep Bostemur'la Suriye krizini konuşuyor olacağız. Tabii neredeyse her geçen gün sıcak bir gelişmeden bahsedebiliyoruz Suriye krizinde. En sıcak gelişmelerden birisi de özel temsilci Kofi Annan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirmesiydi. Hatta bu bilgilendirme sırasında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 7. maddesinin uygulanmasının talep edilebileceği gündeme geldi. Bu madde barışı sağlama yetkilerini belirliyor. Konseye askeri ya da askeri olmayan eyleme geçme izni veriyor. Bunu hatırlatalım dinleyicilerimiz için. Sayın Bostemur, acaba Suriye krizinde orta ya da uzun vadede bir askeri müdahale olasılığı görüyor musunuz? Önce buradan başlayalım.
Evet, sizin söylediğiniz gibi çok hızlı değişen ve çok hızlı gelişen bir ortamdayız Suriye krizinde. Aslında Orta Doğu'nun tamamında böyle bir durumdayız. Bugün Kofi Annan'ın İran ziyaretinden sonra Birleşmiş Milletler'e yaptığı açıklamada bir başka nokta daha vardı yalnız. Yani her iki tarafa da şiddetin durdurulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir çağrı yapmasını istedi. Bu çağrı aynı zamanda biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in görevlendirdiği misyon tarafından da belirtiliyor. Yani onlar Beşar Esad'ın ve Suriye yönetiminin şiddetten kaçındığını belirtmelerine rağmen kendi vazifelerine, yani oradaki gözlemcilik vazifelerine muhalefetin bu sözü vermemesi nedeniyle son verdiklerini geçen ay söylemişlerdi. Dolayısıyla her iki tarafa da itidal çağrısı, her iki tarafa da barışı sürdürme, ateşkesi sürdürme çağrısı çok önemli bu anlamda. Yani ben Kofi Annan'ın bugünkü Birleşmiş Milletler'e yaptığı konuşmada 7. madde, 7. bölüm Birleşmiş Milletler Charter'ının sözleşmesinin 7. bölümü çok önemli. Ama bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şiddet günümüzde artık Suriye'de bir sarmal haline gelmiş, yani bir kısır döngü haline gelmiş. Yönetim ya da muhalefet karşılıklı olarak şiddeti yükseltme durumundalar. Geri adım atamıyorlar. Hemen sorunuza gelecek olursam, yani Batı derken Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya sanıyorum Suriye'de askeri bir harekattan başka bir çözüm öngörmüyorlar. Öngörmüyorlar demeyelim, öngörmüyorlar değil ama çözümün askeri bir harekattan başka bir şeyle sağlanamayacağı inancındalar. Bu daha düzgün bir ifade oldu. Ancak askeri bir harekat sonrası ortaya çıkacak olan kaos, iç savaş, kriz sadece Suriye'yi değil, bütün bölge ülkelerini etkileyecek bir durumda olduğu için, hatta tabii ki muhalefeti de etkileyecek bir durumda olduğu için, Suriye Ulusal Konseyi'ni ve Özgür Suriye Ordusu, Hür Subaylar gibi bir takım grupları da etkileyecek olduğu için, böyle bir müdahaleden kaçınıyorlar, daha çok geride duruyorlar bundan. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin, Hillary Clinton'ın bu ya da işte dışişleri sözcülerinin, biz askeri müdahaleyi öngörmüyoruz demelerinin birinci sebebi bu. Askeri müdahale sonrasında eğer Beşar Esad giderse ülke kaosa düşer inancı taşıyorlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla yakın vadede, orta vadede böyle bir, orta vade dediğim bir yıl, belki de iki yıl. Yakın vade dediğim üç ay, dört ay süreçte böyle bir harekat öngörmüyorum. Onu düşünmüyorum.
Peki Sayın Bostemur, aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Bir takım sebepleri olduğunu söylediniz Batı'nın, yani Amerika Birleşik Devletleri de başta olmak üzere. Evet. Peki bu askeri operasyondan tabii kaçınmalarının başka nedenleri olduğunu da son haftalarda konuşuyoruz. Amerika'da seçim yılı olması, bu konuda Başkan Obama'nın özellikle bir isteksizlik sergiliyor olması ve seçim öncesi böyle bir şeye çok sıcak bakmıyor olması. Cumhuriyetçilerin ise aslında aksine askeri müdahaleye biraz daha yakın, en azından muhaliflerin daha çok silahlandırılmasına yönelik talepleri olduğunu biliyoruz Amerika'da. Peki askeri bir müdahale çok söz konusu gibi gözükmüyorsa, söylediğiniz sebeplerden, bir askeri müdahale olmaksızın Suriye'de bir uzlaşma ortamı görebiliyor musunuz? Yani bir çözüm olabilir mi? Çünkü çok da karmaşık da bir durum var bahsettiğiniz gibi. Her iki tarafta barışa çok yakın gözükmüyor çünkü Suriye'de.
Evet, çok haklısınız. Tabii, yani bu sadece benim söylediğim işin bir boyutuydu. Sizin belirttiğiniz Amerikan iç politikasındaki dengeler ise işin bir başka boyutu. Fakat uluslararası kamuoyu açısından, Birleşmiş Milletler açısından bir üçüncü, hatta dördüncü boyut da var. Malum Rusya'nın ve Çin'in böyle bir müdahaleye karşı çıkması, İran'ın böyle bir müdahaleyi tamamen reddetmesi. Yani Suriye aslında bugün Orta Doğu'da Rusya'nın ve İran'ın Akdeniz'e çıkışı olabilecek tek liman olarak gözüküyor. Rusya'nın malum Tartus Limanı orada deniz üssü bulunuyor. Bir Şii ya da Alevi yönetimin de Suriye'de iş başında bulunması İran'ın bölgede etkinliğini artırması açısından olanaklar sağlıyor. Dolayısıyla yani hem Suriye, tabii Çin'in de Orta Doğu'da bağlantısını sağlayan tek ülke Suriye gözüküyor. Çin iktisadi ilişkilerini başka ülkelerle kurmakla birlikte Suriye'nin etkinliğini kaybetmemesi düşüncesinde. Şimdi bu da bir başka sebep. Yine sorunuza gelecek olursam, barışçıl bir çözüm için bir geçiş hükümeti önerildi biliyorsunuz 30 Haziran'da Cenevre'de yapılan toplantıda. Bu geçiş hükümeti Suriyelilerden, yani bugünkü Suriye yönetiminden, muhalefetten, gerek Ürdün'de olsun, gerek Türkiye'de olsun, Suriye Ulusal Konseyi'ni oluşturan muhalefetin etkin isimlerinden ortak oluşacak bir yönetim düşünüldü ve Sayın Annan bunu geçtiğimiz günlerde Beşar Esad'la görüşmesinde önerdi. Kimin adına önerdiğini yalnız belirtmedi biliyorsunuz. Ben bunun çok etkin, yüksek düzeyde bir bürokrat ya da yüksek düzeyde bir ordu mensubu olduğunu varsayıyorum, düşünüyorum. Hatta yüksek düzeyde bir ordu mensubu olması olasılığı bana daha, yani istikrarın sağlanabilmesi açısından daha olası geliyor. Ve hemen arkasından yapılan açıklamada iki gün önce görüşmelerin çok olumlu ve yapıcı geçtiği söylendi. Sanıyorum Beşar Esad da bir geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğini oluşması gerektiği inancında ve nasıl oluşturulabilir diye düşünmeye başlamıştır. Yalnız burada tabii hala Rusya'nın ve İran'ın ikna edilmesi söz konusu. Çünkü yine Cenevre toplantısında Rusya sanıyorum, çünkü bunlar bizim ulaşabileceğimiz bilgiler değil. Rusya sanıyorum Beşar Esad'lı bir geçiş hükümeti düşündü. Kendisine, yani Rus temsilcisine, Dışişleri Bakanı Lavrov'a böyle bir ifade belirtildi anladığım kadarıyla. Çünkü ondan sonraki yapılan açıklamalarda bu geçiş hükümetinin Beşar'sız olması diye bir şey söz konusu değil dedi Sayın Lavrov. Dolayısıyla kendileri böyle bir şeye ikna olmuş durumdalar. Ancak İran bu olayın farkındaki bu geçiş hükümetinin, yani Beşar'sız olmaması düşüncesinde. Mutlaka Beşar Esad olmalı. Fakat tabii bu Beşar Esad olmalı düşüncesi arkasından başka krizleri getiriyor. Suriye Ulusal Konseyi hiçbir şekilde Beşar Esad'la masaya oturmayacağını, Cenevre kararlarını tanımayacağını, Cenevre kararlarını kabul etmeyeceğini söyledi. 6 Temmuz'da yapılan Paris 3. Suriye Halkının Dostları toplantısında da aynı konular gündeme geldi biliyorsunuz. Sizin az önce söylediğiniz Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 7. bölümü, yani müdahale maddesinin işletilmesi söz konusu oldu. Efendim, geçiş hükümeti için Suriye ile görüşülmesi anlam bunun üzerine gitti zaten. İran'a gidilmesi, İran davet edilmemişti Cenevre'ye. Orada görüşülmesi istendi. Bu da, yani Beşar Esad sanıyorum bütün bunları düşünüyor ve Annan'a olumlu cevaplar veriyor. Olabilir. Beşar Esad kendisinin kabul edeceği bir yüksek bürokratın ya da bir ordu mensubunun ülkede istikrarın sağlanması ve Beşar Esad sonrası bir kaosa gitmemesi için böyle bir geçişi öngörmüş olabilir. Bir de tabii Rusya açısından bir başka nokta daha var biliyorsunuz. Bunu birkaç, ya bu toplantılardan birkaç gün önce Independent gazetesinden Robert Fisk yazmış idi. Rusya'ya sanıyorum dedi kendisi, Tartus limanında bir ayrıcalık, bir Tartus limanının korunması açısından bir imkan sağlanması, bir ayrıcalık sağlanması karşılığında iki sene daha Beşar Esad'ın iktidarda durması ve sonra geçiş hükümeti, yani bu Beşar Esad'ın iktidarı devretmesini söylemiş idi. Şimdi hakikaten çok hassas dengeler, söylediğiniz gibi çok hızlı gelişen bir değişim. Beşar Esad muhtemelen bu iki yıl içinde serbest seçimler yapar ise, ki 7 Mayıs'ta serbest seçimlere gittiler. Suriye Ulusal Konseyi ne kadar kabul etmese de bu serbest seçimlere gidildi. Çeşitli partiler kuruldu. Eskiden Baas'ın kotası vardı parlamentoda. O kota kaldırıldı ve tabii ki yani bu ne kadar serbest seçimler o tartışılır. Hı-hı. Hala otoriter bir rejim altındayız. Hala partiler kuruluyor ama belli bir takım siyasi görüşlerin güdümündedir bu partiler. Fakat diğer taraftan baktığımızda da Suriye ulusal muhalefeti siyasi düzleme yapılan çağrıları hiçbir şekilde kabul etmedi. Yani ancak diyorlar onlar, Annan'ın 6 maddelik planı kabul edilemez. Beşar Esad'ın önerdiği ya Beşar Esad'ın kabul etme aşamasında olduğu geçiş planı kabul edilemez. Geçiş hükümeti ancak diyorlar bu ülke bir devrimci ayaklanma sonucunda değişir. Fakat işte tam da yeniden bu biz de kısır döngünün en başına geldik. Yıkılır, değişir ama ondan sonrası ne olur? Bütün Batı'yı düşündüren de sanıyorum bu. Ondan sonra ortaya Beşar Esad'dan sonra ortaya çıkabilecek olan toplumsal, iktisadi, siyasal krizler ve bütün bölgeyi etkileyecek siyasal krizler. Ben başka ortamlarda da belirtmeye çalıştım. Bıçak sırtında bir takım dengelerle gidiyor son 15 gündür, 12 gündür Suriye konusunda. Batı'yla ya da Annan'ın temsilciliğinde Birleşmiş Milletler ile İran arasında görüşmeler. İran'ın Beşar Esad sonrasında ikna edilmesi. Batı ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ile Rusya ve Çin arasında, İngiltere, Fransa, ABD ile Rusya ve Çin arasında hassas dengeler, bıçak sırtında politika yapılıyor. Batı ile, bu arada tabii Türkiye'nin de siz bunu da soracaksınız, Batı ile Suriye, affedersiniz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar aracılığıyla Suriye muhalifleri arasındaki hassas dengeler ve nihayet bölge ülkeleri Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve İran ile böyle hassas dengeler götürülmeye çalışılıyor. Ancak bütün bu bıçak sırtında politikalardan herhangi bir şey elde edilebilmiş görünmüyor maalesef.
Evet, tam o konuyu soracaktım. Siz gerçi krizin neredeyse bütün aktörlerinden bahsettiniz ve bütün olasılıkları da aslında bir şekilde tartışmış olduk ama bir önemli aktör daha var son cümlenizde bahsettiğiniz, o da Türkiye. Türkiye konusunda da röportajımızın sonuna doğru geldik ama şunu sormak istiyorum. Bir ara tabii Türk jetinin düşürülmesiyle birlikte Türkiye-Suriye arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Hatta bir takım spekülasyonlar da yapıldı. Acaba bölgeyi Amerika mı karıştırıyor? Başka birilerinin parmağı mı var? Acaba bu niyetli bir şey miydi diye. Ama görünen o ki biraz sular durulmuş gibi gözüküyor. Yine de bütün bu bahsettiğiniz diplomatik adımlar atılırken bir yandan baskı, yaptırımlar vesaire gibi yollar denenir ve Suriye'de barış yolları aranırken Türkiye ile Suriye arasında böyle hiç beklenmedik bir anda bir gerginlik ya da bir savaşa dönüşebilecek bir ihtilaf bekliyor musunuz acaba? Durumu nasıl görüyorsunuz?
Yani bu uzun soluklu bir kriz, biliyorsunuz 1,5 yıldan beri devam ediyor. Türkiye'nin kırmızı çizgileri bu 900 küsür kilometrelik sınırında insan yığılması olması, yani humanitaryen bir takım, insani bir takım yardımlara ihtiyaç duyması Suriyelilerin, kaçarak Türkiye'ye gelmeleri, milyonlarla Türkiye'ye girmeleri, onların bakılması, beslenmesi ya da Suriye'nin Türk topraklarına doğru yapacağı bir harekat. Bu durumlarda ancak Türkiye karşılık verebilir, retaliation diyecektim, karşılık verebilir.
Bir misillemede bulunabilir.
Bulunabilir. Ama bunun dışında ben Türk dış siyasetinin ve Türk Genelkurmayının akil insanlardan oluştuğunu ve bu yani savaş planlarının ya da harekat planlarının çok ciddi çalışıldıktan sonra karar verildiği inancındayım. Doğrusu kısa ve orta vadede böyle bir eylem beklemiyorum. Türkiye, Suriye'ye Libya'da yaptığı gibi denizaltılarla, uçaklarla katkıda bulunmasını ancak uluslararası toplumun, yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ve genel kuruldan çıkacak kararlara uymak şartıyla Türkiye bunu yapar. Çünkü ne yaparsanız yapın, Türkiye ve Suriye çok yakın iki komşudur. Türkiye ve Suriye, Türkiye'nin yapacağı herhangi bir misilleme karşılık Suriye yönetiminden gitmekte olan, gidecek olan her halükarda biliyorsunuz tepki duymakla kalmaz. Bütün Suriye halkını, Türk halkına karşı getirir. Dolayısıyla Türk dışişlerinin bu türden düşünceleri hakikaten çok ciddi düşündüğünü, tartıştığını biliyorum, görüyorum ve ancak bir uluslararası toplumun ortak hareketiyle Türkiye harekete geçebilir diye düşünüyorum. Kendiliğinden, örneğin işte kendiliğinden bir şey yapmaz. Örneğin sizin de belirttiğiniz gibi uçak krizi hakikaten ne olduğu anlaşılabilmiş değil. Suriye'nin şimdi bugün Türk Genelkurmayı'nın yaptığı açıklamaya göre Suriye'nin düşürdüğünü iddia ettiği uçağımız diye bahsediliyor. Dolayısıyla yani henüz kimin düşürdüğü belli değil. Uluslararası karasularında mı, 12 mil içinde mi, yoksa Suriye Hava Kuvvetleri'nin füze atarak mı, yoksa bir bombardıman bombayla mı, yani karadan havaya bombayla mı, topla mı, ya da efendim orada bir Rus gemisinden denizden havaya atılan bir füzeyle mi ya da bombardımanla mı düşürüldüğü hala tartışılıyor. Hiçbir şey kesin değil. Dolayısıyla Türkiye buna bir misillemede bulunur ise çok iyi hesaplar diye düşünüyorum. Ve bu misillemeden öteye de geçmez. Yani hiç gönlümün istemediği bir şeydir. Bunu da açıkça söyleyeyim. Suriye ile ya da Orta Doğu'da çıkabilecek bir savaş, Türkiye olsun olmasın, Orta Doğu'daki bir savaş bütün dünyayı ilgilendiren, bütün dünyayı kaosa sokabilecek bir durumdur. Türkiye de bundan kaçınır diye umut ediyorum.
ODTÜ Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Doktor Recep Bostemur'la Suriye krizini değerlendirdik. Çok teşekkür ederiz sorularımızı yanıtladığınız için.
Ben çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum.